Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Ayaan McGilchrist'in The Master and His Emissary adlı kitabı Nörobilim Psikiyatri. Felsefe ve kültür tarihini bir araya getiren kapsamlı bir düşünce çalışmasıdır. Kitabın temel sorusu şudur. Beynin iki yarım küresi dünyaya neden farklı biçimlerde yönelir ve bu fark insanlık tarihini nasıl etkiler? McGilchrist, yaygın ama basitleştirici sağ beyin yaratıcıdır. Sol beyin mantıklıdır şemasını aşmaya çalışır. Ona göre mesele, tek tek yeteneklerin hangi tarafta bulunduğu değil, iki yarım kürenin dikkatini dünyaya nasıl verdiğidir. Sağ yarım küre bağlamı, ilişkileri, kanalığı ve bütünü daha geniş biçimde kavrarken, sol yarım küre seçer, ayırır, sınıflandırır ve kullanışlı parçalara odaklanır. Yazar, bu iki bakışın birlikte çalışması gerektiğini savunur. Ardından antik Yunan'dan modern batıya uzanan kültürel bir incelemeyle daraltıcı ve araçsal bakışın giderek üstünlük kazandığını öne sürer. Kitap, beyin biliminden hareketle medeniyetin bilgi, sanat, doğa ve insan ilişkisini yorumlayan iddialı bir eserdir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, yarım küre farkı, beceri listesi değil. İki ayrı dikkat biçimidir. McGilchrist'in yaklaşımının en önemli yanı, yarım küreler arasındaki farkı basit görev dağılımlarına indirmemesidir. Popüler anlatılarda sol yarım kürenin dil ve mantıkla, sağ yarım kürenin ise sanat ve duyguyla özdeşleştirilmesi yaygındır. Yazar, iki tarafında birçok işlevde rol aldığını kabul eder, fakat asıl ayrımın dikkat tarzında bulunduğunu söyler. Sağ yarım küre, çevreyi geniş bir alan içinde, değişkenlikleri ve ilişkileriyle beraber izlemeye daha yatkındır. Bir insanın yüz ifadesini, ses tonunu, ortamın havasını ve söylenmeyeni birlikte kavramak buna örnek verilebilir. Sol yarım küre ise dikkatini belirli bir hedefe kilitler, onu çevresinden ayırır, adlandırır ve işlemeye elverişli bir nesne haline getirir. Buğdar odak, araç kullanmak, plan yapmak, ölçmek ve sınıflandırmak için gereklidir. Ancak tek başına kaldığında ele aldığı şeyin canlı bağlamını gözden kaçırabilir. McGilchrist için sorun, analitik düşünmenin varlığı değildir. Sorun, analitik düşünmenin kendi ürettiği soyut modelin gerçekliğin tamamı olduğunu varsaymasıdır. Bu nedenle kitap, düşünme biçimlerimizi sağ ve sol beyin etiketleriyle yargılamaktan çok, dikkatimizin neyi görünür, neyi görünmez kıldığını incelemeye çağırır. İkinci olarak, Master ve Emissary alegorisi, araçsal aklın sınırını gösterir, kitabın başlığındaki master yani efendi sağ yarım küreyi. Emissary yani temsilci veya elçi ise sol yarım küreyi simgeler. McGilchrist'in kullandığı alegoride efendi, dünyayı genişliği ve karmaşıklığıyla kavrayan taraftır. Elçi ise efendinin adına dış dünyayla ilgilenir, ayrıntıları düzenler ve pratik işleri yürütür. Dolayısıyla sol yarım küre gereksiz ya da zararlı bir unsur değildir, tersine yaşam için zorunlu bir uzmandır. Yazarın eleştirisi, elçinin zamanla asıl yönlendiren güç olduğunu sanmasına yöneliktir. Sol yarım kürenin işleyişi, nesneleri sabit kategorilere dönüştürmeye ve kesinlik aramaya elverişlidir. Bu özellik, karmaşık bir durumu yönetilebilir hale getirir, fakat belirsizlik, karşılıklılık ve dönüşüm gibi boyutları da zayıflatabilir. Sağ yarım kürenin daha kapsayıcı bakışı olmadan, kurallar amaçların, ölçüm ise anlamın yerine geçebilir. Bu fikir, kurumların yalnızca sayılabilir sonuçlara göre yönetilmesiyle ilişkilendirilebilir. Örneğin eğitimde test sonuçları önemlidir ama öğrenmenin merak, ilişki ve muhakeme yönlerini tek başına temsil etmez. McGilchrist, sağ yarım kürenin solun yerine geçmesini istemez. Önerdiği düzen, geniş bağlamı önceleyen sağ yarım kürenin yön vermesi, sol yarım kürenin ise gerekli çözümleme ve uygulama işlerini yapmasıdır. Üçüncü olarak, Batı kültürü tarihi, İki dünya görüşü arasındaki gerilim olarak okunur. McGilchrist, kitabın ikinci büyük bölümünde. Yarım küreler arasındaki farkı, Batı kültürünün uzun tarihini yorumlamak için kullanır. Bu kısım, nörobilimsel bir bulgudan doğrudan tarih yasası çıkarmayı amaçlamaz. Daha çok felsefede, sanatta, bilimde ve toplumsal kurumlarda beliren eğilimleri açıklamak için geniş bir yorum çerçevesi sunar. Yazar, bazı dönemlerde ilişki, oluş, somut yaşantı ve bütünlük duygusunun daha belirgin olduğunu, bazı dönemlerde ise soyutlama, denetim, mekanik açıklama ve katı sistem kurmanın öne çıktığını savunur. antik Yunan'dan modern döneme kadar düşünürlere ve sanatçılara başvurmasının nedeni budur. Böylece kültürel ürünlerin yalnızca fikirler değil, aynı zamanda belirli dikkat alışkanlıkları taşıdığını ileri sürer. Kitabın modernlik eleştirisi, bilimsel yöntemin kendisini reddetmek değildir. Bilimin ölçülebilir olanı çok başarılı biçimde incelemesine rağmen, ölçülemeyen ya da dolaylı biçimde kavranan insani gerçeklikleri ikinci plana atabilmesidir. Türkiye bağlamında da bu çerçeve modernleşme tartışmalarındaki teknik ilerleme ile kültürel süreklilik arasındaki gerilimi düşünmek için kullanılabilir. Ancak McGilchrist'in tezi her tarihsel olayı beyin yarımküreleriyle açıklayan kesin bir model olarak değil, kültürün hangi değerleri öne çıkardığını sorgulatan yorumlayıcı bir öneri olarak okunmalıdır. Dördüncü olarak, dil, sınıflandırma ve temsil. Gerçekliği kavramayı kolaylaştırırken daraltabilir, kitapta dil ve kavramlar insanın dünyayı anlaması için vazgeçilmez araçlardır. Fakat aynı zamanda bir mesafe yaratırlar. Bir şeye isim vermek, onu başka şeylerden ayırmayı, hakkında konuşmayı ve ortak bilgi üretmeyi sağlar. Zol yarımkürenin daha çok ilişkilendirildiği bu işlem, özellikle teknik çalışma, hukuk, bilim ve gündelik koordinasyon için gereklidir. Buna karşılık McGilchrist, sözcüklerin ve sınıfların doğrudan deneyimin yerini almasına karşı uyarır. Bir ağacı botanik özellikleriyle tanımlamak mümkündür. Ama bu tanım, onun bir peyzajdaki görünümünü, mevsimle ilişkisini, insanlarda uyandırdığı hissi veya canlı bir varlık olarak karşılaşılma biçimini tüketmez. Harita ile arazi arasındaki fark buna benzer. Harita yön buldurur fakat arazinin kendisi değildir. Yazarın sol yarımküreye dönük temel eleştirilerinden biri, onun temsil ettiği şeyleri yeterince gerçek sanma eğilimidir. Bu eğilim, sayısal göstergelerin, bürokratik kategorilerin veya dijital profillerin insanları ve durumları eksiksiz tanımladığı düşüncesinde görülebilir. Sağ yarımkürenin katkısı burada bağlamı geri getirmektir. Bir kelimenin tonunu, bir davranışın niyetini, bir geleneğin yaşanmış anlamını kavramak, yalnızca tanıma değil dikkatli karşılaşmaya da bağlıdır. Kitap bu nedenle kavramsal netliği reddetmez fakat onu deneyim, ilişki ve somut gerçeklikle sürekli olarak sınamayı ister. Son olarak, kitabın çağdaş eleştirisi, denetim ve verimlilik kültürünün insani bedelidir. McGilchrist, modern batı dünyasında sol yarımkürenin tarzına yakın özelliklerin kurumsal düzeyde güç kazandığını düşünür. Standartlaştırma, ölçme, denetleme, uzmanlaşma ve verimlilik arayışı karmaşık toplumların işleyişi için çoğu zaman yararlıdır. Ne var ki yazar, bu araçların kendi başına amaç haline geldiğinde dünyayla ilişkimizi yoksullaştırabileceğini savunur. İnsan, doğa, eğitim ya da sağlık gibi alanlar yalnızca ölçülebilir çıktılar üzerinden değerlendirildiğinde niteliksel boyutlar geri plana düşebilir. Bir hastayı yalnızca test sonuçlarıyla, bir öğrenciyi yalnızca puanıyla, bir kenti yalnızca ekonomik verileriyle görmek karar almayı kolaylaştırır. Fakat her birinin bağlamını, kırılganlığını ve karşılıklı ilişkilerini görünmez kılma riski taşır. Bu eleştiri teknoloji veya uzmanlık karşıtlığı değildir. McGilchrist'in hedef aldığı şey, aracın dünyayı bütünüyle açıklayabileceği inancıdır. Onun yaklaşımı, kurumların sayısal kanıtı insani yargıyla, teknik çözümü yerel bilgiyle ve kısa vadeli faydayı daha geniş sonuçlarla birlikte değerlendirmesini gerektirir. Bu bakımdan kitap, günümüzün yapay zeka, veri yönetimi ve ekolojik kriz tartışmalarında da düşündürücüdür. Yine de yazarın kültürel teşhisini doğrudan bilimsel kesinlik olarak almak yerine, modern toplumun hangi dikkat biçimlerini ödüllendirdiğini sorgulayan güçlü bir eleştiri olarak değerlendirmek daha dengeli olur. Sonuç olarak The Master and His Emissary, beyin yarımküreleri üzerine kısa ve kesin cevaplar arayan okurlar için yazılmış bir popüler bilim kitabı değildir. Nörobilim bulgularını felsefe, sanat, tarih ve kültür eleştirisiyle birlikte düşünmeye istekli okurlara daha çok hitap eder. Psikoloji ve beyin bilimiyle ilgilenenler kitabın yarımküre farklılıklarını dikkat meselesi olarak ele alışından yararlanabilir. Felsefe, sanat tarihi ve modernleşme tartışmalarını takip edenler ise Batı kültürünü tek bir ilerleme anlatısı yerine farklı dünya görüşlerinin gerilimi olarak değerlendiren zengin bir çerçeve bulabilir. Kitabın pratik değeri kişiye sürekli olarak şu soruyu sordurmasındadır. Bir durumu gerçekten görüyor muyum yoksa onu yalnızca işlenebilir kategorilere mi indiriyorum? Bu soru eğitimden yönetime, gündelik ilişkilerden doğayla kurulan bağa kadar uygulanabilir. Eserin benzer sağ beyin, sol beyin kitaplarından ayrıldığı nokta, popüler klişelerle yetinmemesidir. McGilchrist, sol yarımküreyi kötü, sağ yarımküreyi iyi ilan etmez. Her ikisinin de gerekli olduğunu, asıl meselenin aralarındaki hiyerarşi ve işbirliği olduğunu savunur. Bununla birlikte, kitabın kültür tarihine dair çok geniş sonuçları tartışmalıdır. Ve bazı okurlar, nörolojik kanıtla tarihsel yorum arasındaki mesafeyi fazla bulabilir. Yine de bu iddialı kapsam, kitabın ayırt edici gücüdür. Okuru yalnızca beynin nasıl çalıştığını değil, dikkat biçimlerinin nasıl bir dünya kurduğunu düşünmeye davet eder. Destek olmak isterseniz, Ian McGilchrist kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.